Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cihat Hocam, Serdar Hocam ve Onur Hocam, hoş geldiniz.
Herkese iyi geceler.
İyi geceler.
Evet Cihat Hocam.
Evet Cihat Hocam, uzun bir aradan sonra.
Evet, hücrenin ne kadar kompleks olduğunu hep anlatıyoruz. Ne büyük akıl ürünü olduğunu, hiçbir şekilde tesadüflerle varlığını açıklanması mümkün olmadığını anlatıyoruz. Bazı evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki aptal hücre diyebiliyorlar. İşte akılsız hücre diyebiliyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bilimin ışığında bilimsel verileri değerlendirdiğimizde böyle bir sözün kesinlikle hiçbir yeri yok. Tamamen konuya tamamen uzak olan ve bu konunun cahili olan insanın ancak söyleyebileceği bir şey bu, böyle bir ifade. Şimdi çekirdeğin içinde bilgi var. Bilgi yani DNA. DNA'ya göre hücrenin içindeki organeller buna göre hareket ediyor. Ve bu organeller arasında, organcıklar arasında veri iletişimi var. Ham maddelerin alışverişi var. Üretilen maddelerin gerektiği yere sevki var, sevkiyatı var. Ama kontrollü bir şekilde var. Ve her aşamasında bir akıl var, bilinç var, şuur var. Bu asla reddedilemez bir şuur. Yani akıl, aptallık söz konusu değil burada. Yani tesadüf söz konusu değil. Her aşamasında üstün bir akıl, sonsuz bir ilimle yaratılmış bir üretim var. Hareketler hep bu şekilde denetleniyor, kontrol ediliyor. Bir şeyin kontrol edilmesi zaten ne demek?
Bir bilginin, bir aklın.
Bir bilgiye göre, bir bilgiye gerekli. Göre üretimi kontrol edildiğini görüyoruz hücrenin içinde her aşamasında. Neredeki bilgiye göre? Çekirdekteki bilgiye göre.
Evet.
Yani üstün bir akılla devamlı surette bir yaratılma var. Bu ortaya çıkmış oluyor. Çünkü kalite kontrol sistemi ne demek? Çok büyük fabrikalarda rastladığımız, gördüğümüz sistemlerdir. Yani üretilen sonucun, ürünün kusursuz olması için, yani önceden belirlenmiş yapıda olması için özellikle, bakın tesadüfe yer verilmediği söz konusudur böyle bir ortamda, kalite kontrol sisteminde. Kontrol edilir ve bakılır, istenilen amaca yönelik olarak üretim yapılmış mı, yapılmamış mı? Yani ne var burada? Bir akıl var. Hücrede de bunu görüyoruz. Bakın,
maşallah.
Buna en basit bir örnek olarak, yani basit demek tabii yanlış burada ifade olarak, en güzel bir örnek olarak hücre zarındaki kalite kontrol sistemini size örnek olarak göstereceğim bugün. Hücrenin çekirdeğini görüyoruz burada. Nükleus denen, nükleus adı verilen. Ve bu çekirdeğin içinde biliyorsunuz DNA var. Şimdi DNA bu bilginin ne ihtiva ettiği, ne nasıl bir bilgi içerdiği, sitoplazmaya iletilmesi gereken bir bilgi var tabii ki DNA'da. Bu bilgi kontrollü bir şekilde iletiliyor. Mesajcı RNA'lar halinde iletiliyor hücrenin sitoplazmasına. Ve bu bilgiler, mesajcı RNA'lar nereden geçiyor? İşte bakın bu kontrollü kapıcıklar, kapılar sayesinde bu mesajcı RNA'lar sitoplazmanın içine gönderiliyor.
Evet, por.
Evet, por denen kapı. Kapılar, buna hücre kapı kompleksi adı verilen kompleksler. Çünkü tek başına bir basit bir kapı değil. Biliyorsunuz bildiğimiz kapıların işte menteşesi vardır. Tahtadan yapılmış bir açılır kapanır bir yapısı vardır. Onu açan bir kilidi vardır vesaire. Ama hücrenin içindeki bu çekirdeğin zarındaki bu kapıcıklara geldiğimizde çok kompleks bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Çünkü atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Bakın burada nasıl yapılara sahip olduğunu görebiliyoruz detaylı olarak. Nanometre boyutundaki kapılardan bahsediyoruz. Kapıcık derken yani kapının çok çok küçük olduğunu ifade etmek lazım burada. Nanometre ne demek? Milimetrenin milyonda biri demek. Ve buradaki gördüğümüz yapı 20 nanometrelik çapa sahip bir kapıdan bahsediyoruz. Yani milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki bir yapıdan bahsediyoruz. Burada 3 boyutlu yapısı saptanmış. Burada da bugünün en ileri elektron mikroskopları ile ulaşılabilen ve çekilebilen bir fotoğrafını görüyoruz. Bu her biri 20 nanometrelik, yani milimetrenin milyonda biri küçüklüğündeki kapıcıkların yapısını, fotoğrafını görüyoruz. Şimdi buradaki kapıcıklar nasıl çalışıyor? O detaya inmek istiyorum. Bakın burada da yine aynı şekilde bir fotoğrafı çekilmiş. Gerçek bir fotoğrafı bu. O nanometre boyutundaki pek çok kapıcığın hücre zarını, hücrenin çekirdeğinin zarını nasıl kapladığını görmek burada mümkün. Burada amaç ne? Hücrenin çekirdeğinin içine neyin girip çıktığını kontrol eden bir bilinçli, şuurlu bir mekanizma var burada. Bakın burada bu taraf hücrenin sitoplazması, yani hücrenin içi. Burası ise hücrenin çekirdeğinin içini ifade ediyor boşluk olarak. Ve burada belli alıcılar, uzantılar halinde görülüyor. Burada kapıyı oluşturan ana bir yapı var. Ve yine burada hücrenin içine gereken maddenin iletilip bırakıldığı detaylı başka bir yapı söz konusu. Burada başka bir fotoğrafta, işte burada kavunç renkle gösterilen bir yapı var. Hücrenin çekirdeğinin içine alınması gereken bir ham madde olarak düşünelim bunu. Öncelikle bu başka bir maddeyle gelip birleşmek durumunda. Buna transport alıcısı deniyor. Yani tek başına asla giremiyor. Yani girmesi gereken madde çekirdeğin içine asla tek başına giremiyor. Öncelikle bununla birleşmesi lazım. Bununla birleştikten sonra daha önce gösterdiğim o alıcı yapının üzerindeki özel başka bir molekülle birleşmeleri gerekiyor. Tamamen kontrollü bir giriş bakın. Asla tesadüfe yer yok burada. Başıbozuk bir yapı değil bu. Girdikten sonra ortada yine bekleyen başka bir, yine burada sarı olarak gördüğümüz bu yapı, yine hücrenin içinde, hücrenin çekirdeğinin zarındaki başka bir kompleks maddeyle tekrar birleşiyor. Ve sonra, burada görüyorsunuz birleşmiş halini, ve daha sonra hücre zarından içeriye, çekirdeğe doğru iletilecek bileşkeyi oluşturmuş oluyor, kompleksi oluşturmuş oluyor ve bu şekilde içeriye kabul edilmiş oluyor. Tersi de aynı şekilde içeriden dışarıya doğru gerekli malzeme yine kontrollü bir şekilde bırakılıveriyor. Bakın kontrollü bir yapı. Hiçbir şekilde tesadüfe yer yok. Şimdi buradaki videoda ise az önce anlattığım bu anlatımı birebir nasıl olduğunu görüyorsunuz. Kargo maddesi geliyor. Özel bir proteinle birleşiyor. Daha sonra başka bir maddeyle de birleştikten sonra bu kapıcıktan içeriye doğru sokuluyor. İçeriye doğru girdikten sonra DNA'nın yapısında gerekli, işte nerede kullanılacaksa o amaçla kullanılıyor kargo malzemesi. Başka bir malzemenin nasıl dışarı bırakıldığını da birazdan tekrar görebiliriz. Bakın bu içeriye giriş sistemi devamlı surette bu gerçekleşiyor. Şimdi birazdan dışarıya iletilmesi gereken maddenin nasıl iletildiğini göreceğiz. Yine başka bir kompleksle birleştikten sonra bu kapıdan bırakılıyor. Şimdi bilim adamları son olarak...
Bak karmaşık bir şey.
Evet. Hiçbir şekilde bakın tesadüfe yer yok. Öncelikle dışarıda özel proteinler bir araya gelerek bu kargoyu taşımak üzere bu kapıcıktan içeriye geçirebiliyorlar. Diğer türlü bu kargo maddesi bu kapıdan asla tek başına giremiyor. İstediği kadar buna ihtiyaç olsun, hücrenin çekirdeğinin içine girmesine dair buna ihtiyaç olsun. Eğer bu proteinler gerekli kompleksi meydana getirmezlerse bu kapı asla bu kargo maddesinin içeri girmesine izin vermiyor. Hiçbir şekilde buna izin yok. Hep bir kontrol var. Kontrol ne demekti? Şuurdu, bilinçti.
Evet.
Hep bir akıl var. Devamlı surette bir yaratılış var demek ki burada. Tesadüfe yer yok. Aptal gibi bir kelime hücre için asla kullanılamaz. Evrimcilerin böyle bir ifadeyi kullanmış olmaları ancak onların bu konunun cahili olmalarındandır. Bu konuyu bilmelerindendir ya da biliyor da göz ardı ediyor olmalarındandır. Göz ardı ediyor olmaları ne demek? Böylesine bir göz ardı edilmesi ne demek? Gerçekleri saklamak demektir. Bilinçli olarak saklamak demektir ki bu ancak üstün bir yaratılışın gözlerden saklanması anlamına gelir. Allah'ın varlığının kesin bilinçli olan bu iman gerçeğinin, iman hakikatinin saklanması demektir. Burada şuurlu, bilinçli olarak insanların kandırılması, gerçeklerden, gerçeklerin insanlarımızdan saklanması anlamına gelir.
Evet. Yani burada Cetler senin anlattığı konular mesela çok muazzam gerçekten. Burada işte diyoruz şu hücrenin işte içerisinde şu protein şunu yapıyor. Ondan sonra şu molekül buradan buraya giriyor. Oradan işte gerekli burada bitmedi değil mi?
Birazdan bir şey daha anlatacağım. Daha, siz devam edin.
İşte şuradan şu molekülü alıyor, onu bırakıyor, teslim ediyor. İşte şu kapıdan geçerken o enzimi alarak geçmesi gerekiyor, yoksa oradan giremiyor. İşte o enzimi nasıl gerektiğini biliyor. İşte DNA'yı kopyalarken gidiyor, işte belli enzimler bir araya geliyor. O enzimlerin hepsi bir araya geldikten sonra kopya ondan sonra ilgili yere götürülüyor, protein üretiliyor o kopyayla. Yani şimdi biz bunları tam anlatıyoruz. Şimdi hani şey gibi oluyor. Protein dediğimiz şey yani normal sonlardan oluşan, beyni olmayan, işte düşünme kabiliyeti, şuur olmayan bir molekül, canlı diyoruz protein. Yani onu yapan yapılar, bir yerden bir şeyi bir yere götüren yapılar. Yani şimdi bilim adamları canlıları yani evrimi ispatlamak adına bizim üzerimiz öyle bir ülfet getirmeye çalışıyorlar ki, yani bu işte sayılı atomlardan oluşan neden bunu buradan oraya götürüyor dediğimizde çok böyle hani çok makul bir şekilde getirmek için zaten DNA'da var olan bilgiye göre hareket ediyor. İşte o oluyor o molekül. O da DNA'ya bakıyor. DNA onun buradan oraya götürülmesi gerektiğini söylüyor. O da o yüzden bunu yapıyor. Yani çok normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyorlar. Veya öyle karşılamamızı istiyorlar. Evet. Yani öyle bir şey olur mu? Yani molekül dediğim şey sayılı atomlardan oluşan şey yani normal sayısı hesaplarsın yani oturup atom sayısı. Atom dediğimiz şey boşluklardan oluşuyor. Hani akıl beyin faaliyet eden bir olay yok. Orada okuduğu şey nasıl okuyor bir kere DNA'dan? Okuma yazması mı var bu molekülün? Bir de okuduğu şey ne yapıyor? Öyle bir zorunluluğu mu var? Yapmayı da bilir. Madem bu kadar akıllı birer başka şeylerle uğraşır. Yani onu niye yapıyor ki öyle bir şey? Yani bunun gibi sayısı soru. Biz mesela yani Allah herhangi bir konuyla ilgili kanun koyuyor diye o kanuna benlik verip o kanunun içinde olmak kadar büyük yani garip hareket olamaz herhalde değil mi yani daha. Çünkü şimdi o kadar muhteşem bir düzen var ki mesela bir ayet okuyayım buradan şeytan Allah'tan Ali İmran 6. ayet şeytan Allah'tan döl yatağlarında sizi dilediğiniz gibi suret veren olur diyor. Bir bilim adamına sorsak bize ne diyecek? İşte baba tarafından gelen spermle anne yumurtası bir eşitti. İşte 23, iki taraftan da 23'er kromozom geldi. O kromozomların eşleşmesiyle işte DNA bilgileri oluştu. Sonra işte çoğalmaya başladı. Ve o bilgilerle oluştu. Yani bir insanın tipi oluşuyorsa o bilgilerle oluşur. Hı hı. Diye açıklayacaklar bize değil mi? Hayır öyle değil. Yani o DNA, hücre yani bir insanın içinde olacak, insanın işte anne rahminde bir yere yapışacak, oradan besin emerek, kan emerek, o tek bir hücre, tuz tanesi büyüklüğündeki hücre bir bebek haline gelecek. Ve o çıktığında ve insan olarak hayatını devam ettiğinde de o bir hücre değil, 100 trilyon hücre olacak. Yani bunların hiçbirisi açıklama değil. Bu açıklama ayette Allah'ın söylediği. Dövü yataklarında size dilediği gibi suret veren odur. Evet. Allah suret veriyor. Anne karnında. Hani evet. Onlar inkar etmek isteyenler onları sebep olabilir. Hatta başka bir şey yapabilirler. Allah'ın insanların aklının ihtiyar kalkmaması için yarattığı sebepler sadece. Evet. Sadece evet. Bir sebep ama. Direkt insanı Allah yaratır. Ve anne babasından gelenlerle de bir alakası yoktur. Gelen genlerle alakası yoktur tipinin. İşte babasına benzer, annesine benzer. Allah o şekilde yarattığı için öyledir. Genlerle bir alakası yoktur inşallah.
Burada şey çok önemli. Bakın bu kadar bilgilerin ışığında neyi anlamış oluyoruz? Allah'ın her an yaratmaya devam ettiğini anlamış oluyoruz. Bir defa bu kesin. Çünkü şöyle bir yanlış bir inanç var. Haşa Allah yarattı. Kanunları, düzeni koydu. Ve sonra sistem bu şekilde çalışmaya devam etti. Bugüne kadar hala kendi kendine çalışıyor. Bakın kendi kendine çalışıyor. Demek ne demek? Sanki maddenin kendine ait bir şuuru varmış anlamına gelmiş oluyor. Yani o pagan felsefesinin bakın insanları kandırmak için nasıl dinin içine de girmiş olduğunun bir uzantısı aslında. O yanlış mantığın pagan yani totemlere tapan zihniyetin, maddeye tapan zihniyetin nasıl dinin içine de sızmış olduğunun bir göstergesi böyle bir inanç. Böyle bir şey yok. Bilim bize neyi gösteriyor? Bakın burada İşte bu çekirdeğin yalnızca zarındaki bir kapıdan bahsediyorum ben. Değil mi? Çekirdeğin içindeki DNA'dan bahsetmiyorum. Çekirdeğin etrafındaki çalışan proteinleri, makine gibi çalışan, her bir fabrika gibi çalışan, üretim yapan proteinlerden daha bahsetmiyorum. Ribozomdan, mitokondriden, endoplazmik retikulumdan bahsetmiyorum. Yalnızca bir kapıdan bahsediyoruz burada. Ve kapının nasıl şuurlu çalıştığını görüyoruz hep beraber. Öyle değil mi? Kapının üzerindeki protein yapının ne kadar şuurlu, bilinçli çalıştığını görüyoruz. Bu kapının kendine ait bir beyni var mı? Yok. Ne var burada? Şuursuz atomlar, moleküller. Öyle değil mi? Bu şuursuz atomlar, moleküller mi karar veriyorlar? Sen dur, sen geç, sen biraz daha bekle, sen hayır benim işime yaramazsın, senin içeri girmen lazım, içeride sana ihtiyaç var, sen de dışarı bir an önce çıkman gerekiyor, şöyle geçirelim seni diye karar versin. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun beyni yok. Ne var burada? Şuur var ama. Şuur oldu kesin. Akıl oldu da kesin. O zaman biz bu şuuru ve aklı neye vereceğiz? Allah. Bu şuursuz atomlara mı vereceğiz? Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki her şeyi yaratan yüce bir kuvvet var. Bakın neden tek Allah'tan bahsediyoruz? Tek merciden, tek yaratıcı güçten bahsediyoruz. Çünkü her yere hakim olan ve her şeyi kusursuzca yöneten ve yaratan tek bir güç olduğu için. Buradaki kapıyı kontrol eden güç aynı zamanda hücrenin zarındaki başka kapıyı da aynı anda kontrol ediyor. Hangi ham maddenin giriş çıkışı yine aynı şekilde kontrol ediliyor. Aynı güç tarafından. Farklı güçler, farklı yaratıcı güçler yok. Tek bir Allah var. 100 trilyon hücremiz var. Her bir hücrenin içinde aynı güç, aynı yaratıcı güç hakim. Aynı şekilde yaratıyor. Yaratmaya da devam ediyor. Ama her an. Her an diyorum, bakın neden an? Çünkü başka bir örnek vereyim. Şimdi bu kapının içindeki çalışan mekanizma bir örnekle açıklamaya çalışayım. Nasıl çalışıyor bu kapı? Şimdi başta bahsettim. Mesajı RNA içerideki DNA'nın ilgili bölümünden bir bilgiyi sitoplazmaya götürmek durumunda. Bu bilginin transferi söz konusu. Evet. Yoksa istediği kadar içeride DNA bulunsun, dışarıya bunun içindeki hücrenin çekirdeğin içindeki bilgi dışarıya iletilmezse, dışarıdaki elemanlara, ribozoma iletilmezse, bu bilginin burada durmasının hiçbir anlamı yok. Bu kapılar gerektiği gibi çalışmazsa, istediği kadar içeride RNA, DNA deşifre edilsin, mesajcı RNA'lar haline getirilsin, ama bu kapılar çalışmasının hiçbir anlamı yok bu üretimin, DNA'nın da varlığının. Bakın hepsi birbiri için çalışan elemanlar bunların hepsi. Hepsi tek başına önemli faktörler, hayati faktörler. Burada mesajcı RNA'lar bu kapılara geliyorlar. Gelince son olarak bakın 15 Eylül tarihli Nature dergisinde yayınlanan bir bilimsel makalenin verilerini iletiyorum size. Son bilgiler bunlar. Bu kapıların varlığı 2001'den bu yana biliniyordu aslında. Evet. Ama bu bahsettiğim son bir bilgi. Mesajcı RNA'lar gelip kapının iç tarafında 80 milisaniye bekliyorlar. 80 milisaniye. Yani saniyenin 80 binde biri aralığında bekliyorlar. Burada ne olduğu bilinmiyor ama tahmin ediliyor. Tahmin edilip de varılan sonuç şu. Burada bir kalite kontrol yapılıyor deniyor. Mesajcı RNA mutant bir, yani bozulmuş bir bilgiyi mi taşıyor? Dışarıya götürülmemesi gereken bozuk bir bilgi mi yoksa değil mi? Bu kontrol edildiği bugün kabul ediliyor. Bu kontrol yapıldıktan sonra uygun mesaj RNA'nın bu kapının içinden geçişi sağlanıyor. Ne kadar süre içinde? 5 milisaniye içinde bir geçiş. Hemencecik, hiç bekletilmeden 5 milisaniye içinde bu geçiş sağlanıveriliyor. Hücre sitoplazmanın içine bu mesaj RNA iletiliyor. Yalnız bakın, bırakılmıyor. 80 milisaniye bu kapının dışında tekrar tutuluyor ve yine bir kalite kontrole tabi tutuluyor. 80 milisaniye. Bu da saptandı son olarak. Yine 15 Eylül tarihli Nature'da yayınlanan makalede bu geçiyor. Ve daha sonra sitoplazmanın içine bu bırakılıyor. Yani ribozoma iletilmesi kabul ediliyor. Nedir buradaki bu kadar kontrol? Burada bir başı bozukluk var mı? 80 milisaniye içeride, 80 milisaniye dışarıda. Henüz bilinmeyen başka mekanizmaların olduğu kabul ediliyor. Çünkü Allah gerçekten sonsuz bir ilimle yaratmış bizi. Yani hücrelerimizin içinde işleyen bu mekanizmalar, bakın bilim ilerledikçe, yani çok üstün mikroskoplar geliştikçe, elektron mikroskopları geliştikçe, bu bahsettiğim çalışma da biliyorsunuz elektron mikroskopu zaten vardı ama son geliştirilen çok daha ileri kamera sistemleriyle eklenmiş, kamera sistemleri eklenmiş son bir geliştiren bir elektron mikroskopu var. Onunla saptanan gerçekler, bahsettiğim gerçekler. Bu proteinler, bu mesajcı RNA'ların nasıl hücre içine bırakıldığı saptanmış durumda detaylarıyla. Ve bu gözlenmiş, bu ortaya konmuş. Bu neye hizmet etmiş oluyor? Allah'ın bizi nasıl sonsuz bir bilgiyle ve kusursuz bir yaratılışla yarattığını gösteriyor bize.
Evet.
Bunu reddetmek asla ve asla vicdana sığmaz.
Evet.
Vicdanlı bir bilim adamı burada yüce bir yaratıcının, Allah'ın bizi nasıl yarattığını bu gösteriyor demesi gerekir.
İnşallah.
Biz de bunu söylüyoruz. İnşallah izleyenlerimiz de bunu fark ediyorlar.
Evet.
Allah'a tesbih ediyoruz, Allah'ı övüyoruz. İnşallah bu bilgiler
inşallah. O hücre poliyle alakalı ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi çekirdekten hücrenin sitoplazmasına, yani çekirdekten hücrenin içine doğru olan harekette mRNA'da böyle bir kontrol var.
Evet.
Aynı zamanda bilimsel bir efsane olarak addedilen bir konu daha var PORda. Sitoplazmadan nükleosun içerisine doğru hareket eden proteinler var. Bunlar sadece nükleosa özgü nükleos proteinleri diye geçen proteinler. Evet. Sadece bunlar nükleosun içerisine girebiliyor.
Evet. Yani başta göstermiştim onun videosunu.
Evet, bir nevi yani bir binanın en güvenlikli yerine sadece oraya özel personelin girebilmesi gibi.
Evet.
Oraya özel personel de hani filmlerde görüyoruz. Göz taraması yapıyor mesela, retinasını tarıyor. Ancak o insan oraya girebiliyor ya.
Evet, bakın onun kargo, gibi kargo geldi. Kargoyu içeriye doğru taşıyorlar.
Evet. Burada yalnız unknown pathway diyor. Hani daha tespit edilememiş bir geçiş yeri de var. Onu da bize soru işareti.
Evet.
Benim bahsettiğim konu da şu. Hücrenin içerisinde biliyorsunuz her proteinin bir 3 boyutlu yapısı var.
Hı-hı.
Kendisine özgü, ona o özelliğini kazandıran çok çok özel bir 3 boyutlu yapı var. Bu o proteinin çapını etkiliyor. Yani her proteinin ayrı bir çapı var. Yani genişliği hepsinin farklı. Hücrenin poruna yaklaştığı zaman bu protein, o por o proteinin genişliği kadar açılıyor. Şimdi sadece proteinlerden oluşuyor o por. Yani por kapısını inşa eden yapı taşları, tuğlalarda farklı farklı proteinler. 9 veya 29 farklı proteinden oluşuyor. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam o porlar. Şu konu çok önemli. Gelen her protein genişliği neyse o kapı o genişliğe göre açılıyor. Fakat bilim adamları şunu söylüyor, diyor ki bu porda özellikle olarak şu var. Gelen proteinin başında nükleus proteini olduğunu simgeleyen 5 amino asit var. Lizin, lizin, lizin, arginin, lizin. Bu 5 amino asit geçiş kartı olmuş oluyor. Baş dizisinde, ilk dizisindeki amino asitler böyle olan proteinler için o por kapısı açılıyor. Fakat ne kadar genişlikte açıldığını, nasıl bildiğini bilim bir efsane olarak addediliyor ve bilemiyor.
Evet.
Bilinebilecek bir şey değil. Yani bu bizim evimizin kapısının mesela her insanın genişliğine göre açıldığını düşünelim. Ama o kapının nasıl o insanın genişliğini tespit etmesi için bir sistem gerekiyorsa, işte bu porda da öyle bir sistem gerekiyor. Ama o sistemin nasıl olduğu tespit edilmemiş değil.
Evet, burada da o mesajcı RNA'ların nasıl çekirdeğin iç tarafından dışarıya doğru bırakıldığı şey yapılmış, anime edilmiş, çizilmiş temsili olarak. Buradaki o bahsettiğin kapının, por denen işte o kapıcıkların kimyasal yapısı bu şekilde 3 boyutlu olarak tanımlanmış.
Evet. Yani orada farklı protein, yani göz yok orada. Bir kamera sistemi yok. Bir dedektleyici ve yorumlayıcı bir durum da yok.
Evet.
Şuursuz moleküller var ama Allah'ın orada izini bize gösteriyor. Oradan insan, şuurlu insan, hani hücreye akılsız diyor ama aklı olan insan oradaki izi görüp Allah'a iman eder. Yani ona aklını sınamak, kendi aklını sınamak gibidir. Ona akıl, yani kendi aklını görmüş oluyorsun. Ona akılsız diyorsan o zaman senin de aklın yok demek gibi bir konu olmuş oluyor bu.
Tabii
yani,
hücrenin yaptığı hiçbir şey yapamıyor
yani,
insan zaten.
Çünkü. İnşallah.
Şimdi bu evrimciler bütün bu yapıların kademe kademe geçtiği iddia ediyorlar. Yani kendi teorileri her şeyin kademe kademe geçtiği iddia ediyor. Bunun da böyle iddiasında olmak durumdalar. Halbuki böyle bir yapı kademe kademe gelişemez. Şimdi orada bir zar var. Zarın içinde por dediğimiz bir yapı var. O por çok sayıda proteinden oluşuyor. kontrollü bir şekilde açılıp kapanıyor. Bunun için çok sayıda protein gerekli. Aynı zamanda bu geçiş sırasında hocamın bahsettiği o 5 amino asit tanıyan ona yapışan bir alıcı var. O ikisini beraber tanıyan başka bir sistem var. Daha sonra içeri giren alıcıyı dışarı çıkaran başka bir molekül var. Bunların hepsinin aynı anda olması lazım. Evet. Bunların bir tanesini çektiğinizde mesela önce zar var diyelim. Hiç kapı da yok. O durumda ne olur? Tamamen iletişim bloke olur. Yani engellenir. Hücredeki bilgiyle hücre sıvısı arasındaki bilgi akışı engellenir. Böyle bir sistem yaşayamaz. Kapı olsa ama kontrol mekanizması olmazsa yine olmaz. Çünkü o ufak olmaması lazım, geniş olmaması lazım. Çünkü geniş olduğunda da ona göre çok alakasız maddeler girip DNA'daki yapıyı bozacaklar. Mutasyona sebep olacaklar. Az olsa geçemeyecek. Dolayısıyla her şeyin böyle muazzam bir kontrol altında tutulması şart. Böyle bir şey kademe kademe oluşamıyorsa ne anlama geliyor? Allah'ın ol demesiyle inşallah, inşallah ol emriyle yaratıldığı çok net bir şekilde gözüküyor. İnşallah. İkiye alabilir miyiz? Bir konu abi. Şimdi önceki programlarda şunu gördük. Oksijenin çok önemli bir molekül olduğunu. Ama çünkü oksijen sayesinde biz enerji elde ediyoruz. Ama oksijenin aynı şekilde son derecede tehlikeli bir madde olduğunu görüyoruz. Ki moleküllerin dünyası da öyledir. Oksijen nükleer bir madde gibidir. Etrafı saldırır, olan büyük yapıları bozar. Dolayısıyla son derece hassas bir şekilde korunması gereken proteinler, DNA'lar, yağlar, bunlar çok kolay bir şekilde zarar görür oksijenin varlığında.
Evet. Oksitlenip paslanıyorlar da o yüzden.
Evet. İşte DNA'da
olmaz hale geliyorlar.
Evet. DNA'da bu mutasyonlara bir şekilde sebep oluyor.
Evet.
Yağlarda başka serbest radikaller oluşmasına ve onların da başka serbest radikaller oluşmasına sebep olup zincirleme bir şekilde bozulmaya sebep oluyorlar. Yani tıpkı kar tanesinin yukarıdan böyle bıraktığınızda artarak büyük bir kütle olması gibi orada yağlarda bir şiddetli bir bozulmaya sebep oluyor. Bütün bu büyük yapılarda oksijen eğer kontrol altında tutulmazsa bozulmaya sebeptir. Evet. Bunun için antioksidan sistemleri olduğunu gördük. Özel enzimler yani çok kompleks. Çeşitli enzimler bunların etkilerini kontrol ediyor. Yani engelliyor. Bunların çalışabilmesi için işte manganez, bakır, demir gibi başka metallere ihtiyaç olduğunu gördük. Ve bunların da olabilmesi için bir sürü kompleks bir sistemin olması gerektiğini görmüştük. Şimdi yalnız çok ilginç bir konu var. Vücut hücrelerimizde bağışıklık sistemi hücrelerinden bir kısmı zararlı bakterileri yok ediyorlar. Onu hücre içine alıp orada yok ediyorlar. Bunu yaparken işte oksijenin bu tehlikeli özelliğinden faydalandığı bulundu. Burada da bir örneğini göreceğiz. Ekranda. Ekranda gördüğümüz bu yapı, şu maviyle gösterilen kısım, işte savunma hücresini gösteriyor. İşte savunma hücresinin içi vitamin E dediğimiz yapılarla donatılmış. Bunun neden olduğunu göreceğiz birazdan. İçeride de özellikle bir sistem var ki bu serbest radikalleri üretiyor. Bir sürü. Serbest radikaller, oksijenden kaynaklı serbest radikaller üretiliyor. İşte bu serbest radikaller de sindirilen mikrobun, bakteriyi bunu yok ediyor. Serbest radikallerin zararlı olduğunu gördük. Peki bu mikroba karşı zararlı olan serbest radikaller nasıl olur da bizim savunma hücremize zarar vermez? İşte bu vitamin E ile donatılan sistem bunun için. Vitamin E kendisi de bir antioksidan sistemidir. O sayede o serbest radikallerin etkilerinden korunuyor. Çok zekice bir işlem. Birincisi serbest radikallerin tahrip gücünü kontrollü bir şekilde kullanıyorsunuz. Karşıdaki hücreye yabancı olan bir maddeyi yok etmede kullanıyorsunuz. İkincisi kendinizi de koruyorsunuz. Böyle bir sistem kademe kademe gelişmez. Yani bu kadar muazzam hassaslıkta kendini koruma sistemiyle serbest radikallerin kontrollü bir şekilde karşı tarafa hücumu aynı anda olması lazım.
Evet.
Dolayısıyla bir anda bu sistemin bütün hali yaratılmış olması gerekir.
Evet.
Allah'ın yaratmasından bir başka örnek.
Yani E vitaminini özellikle antioksidan madde olarak multivitaminlerin içinde de Hemen her vitaminin içinde vardır zaten E vitamini. Bağışıklık sistemini gerçekten kuvvetlendirdiğini biliyordum ben şahsen, ama böylesine detaylı bir akıl ve şuurlu bir şekilde kullanıldığını açıkçası bilmiyordum
bu,
ben.
Bu bir örneğim. Kim evet. bilir Allah'ın başka hangi böyle evet, detaylı sanatlarıyla yaptığını şahit olur inşallah.
Evet. Çünkü özellikle lenfositlerin içinde tam da gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanılıyor olması.
Evet.
Yani oksitlenmeyi tamam biliyoruz. İşte her şeyi paslandırıp işte eksiz hale getirdiğini, bozduğunu, yapılarını, işte proteinlerini bozduğunu, kullanılmaz hale getirdiğini biliyoruz, ama bunun şuurlu ve bilinçli bir şekilde karşı silah olarak mikroplara karşı kullanılması çok büyük bir akıl, çok evet. büyük bir şuuru gösteriyor maşallah. İnşallah.
Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir biçimde.
Evet.
Yani tesadüfler tamamen şuursuzdur. Böyle müthiş bir düzeni akıl edemezler, evet. yapamazlar. Evet. Bir başka örnek daha vereceğim inşallah. Şimdi bizim hücremizde DNA'lar var. Proteinlerin olması imkansız. Bunu çok detaylı gördük. DNA'mızın da tesadüfen olması imkansız. Tıpkı proteinlerin yapı taşları, amino asitler olması gibi DNA'nın yapı taşları da nükleotit dediğimiz yapılar. İşte 4 tane harften oluşuyor bu da. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu 4 tane yapının üretimi büyük bir mucize. Yani bunun kesinlikle, yani sadece bu harflerden öte bir fabrika var adeta içimizde. Sırf bu harflerin üretilmesi için. Mesela şurada bir bu iki tip şey var, DNA harfi var. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bunlar pürin ve pirimidinler olarak adlandırılıyor. Bu buradaki yapı pürinleri simgeliyor. İki tane halka şeklinde yapı. Ama bu öyle özel bir yapı ki bunların her bir atomunun, burada ilgili atomları görüyoruz. Karbon, azot atomları. Bu karbon karbon ve azot atomlarının nereden geleceği belli. Örneğin şuradaki karbon atomu karbondioksitten alınıyor. Şuradaki şu 3 atom glisin adlı amino asitten alınıyor. Buradaki azotlar glutaminden alınıyor. Bunların her biri de işte gördüğümüz gibi amino asitler ve çeşitli başka maddeler. Bunların şu maddeleri kabul etsek bile, varlığını önceden kabul etsek bile, şu iki harfin oluşturulması 10 tane enzimin varlığını hı hı. şart koşuyor. 10
evet.
tane enzim olduğunda ancak bu yapılar olabiliyor. Halbuki amino asitlerin de yapımı için biz önceden gördük 30-35 kadar başka enzim olması gerekiyor. Yani iç içe böyle geçmiş bir mucizeler silsilesi. Yani içe geçmiş değil miydi Allah affetsin? Çok sayıda Allah'ın mucizesi. Bunların için önceden bu maddelerin varlığını kabul etsek bile olmaz bu iş. 10 tane enzim şart. Ve bunlar düzenli bir şekilde üretilmesi gerekir. Yani kontrollü bir şekilde olması lazım. Hı hı. Mesela hücre çoğaltıldığı zaman özellikle bunların üretimine çok sayıda ihtiyaç var. O zaman fazla şekilde üretilmesi lazım. Neden? Çünkü bunların kontrolsüz bir şekilde üretilmesi diğer yapı taşlarının azaltır. Yani şu aspartatı, glisini, glutamin miktarını çok azaltır. Onlar da proteinlerde kullanılacağından ilgili proteinlerin üretilmesi gereken evet, proteinlerin azalması söz konusu. Hı. Dolayısıyla bütün bu sistemin, üretim kontrol sisteminin doğru bir şekilde de olması lazım. Orada çok büyük mucizeler var. İnşallah onu ileride de görürüz. Dolayısıyla ne görüyoruz? Tek bir harf için dahi, DNA'daki tek bir harf için dahi çok büyük bir mucize görüyoruz.
Evet, maşallah.
Ve bunların tesadüfen olmadığını görüyoruz. Tesadüfte hiçbir şekilde yer yok hücrede.
Evet, maşallah. İnşallah. Bu bir tane nükleotitin üretim için gerekli 10 tane farklı enzim var. Üretilen nükleotiti DNA'da yerleştirmek, DNA'yı oluşturmak için enzimler gerekiyor. DNA'dan mRNA'nın o bilgiyi okuması için enzimler gerekiyor. O mRNA'nın hücre dışına çıktıktan sonra ribozomda bunun okunması ve proteinin üretilmesi için enzimler vesaire vesaire. Toplamda proteinin baştan sona üretilmesi ve denetlenmesi ve tamir mekanizmaları için tam birbirinden farklı 4950 farklı protein gerekiyor.
Çok büyük bir rakam bu.
Çok büyük bir rakam.
Maşallah.
Birbirinden farklı proteinler ve her bir proteinin kendini yapması için de farklı proteinler görev alıyor.
Evet.
Yani sistem o kadar birbirinin içerisinde kompleks ki bunun kademe kademe yavaş yavaş oluşmasını tahayyül etmek bile imkansız.
Evet.
bir evrimcilerin düşünmüş olduğu mantıksızlık, mesela bu sistem çok harika. Anlattığımız her sistem çok harika. Çünkü hepsinin Allah'ın yaratılış sanatını gösteriyor. Yani sistem hem çok karmaşık, kompleks, zaman içerisinde teknolojiyle bulunabiliyor, hem de bir sanat var. Evet. Ve çok üstün bir güzellik var. Mesela insanlar bugün günümüzde çeşitli sanatçılar var. İşte ressamlar var değil mi? Resim galerisi açıyor. Resimlerini yapıyor, resim galerisi açıyor. Orayı insanlar ziyaret ediyor, tebrik ediyorlar. Çok büyük sanatçı diyorlar mesela. Para veriyorlar, yüksek meblağlar resimlerini alıyorlar. Veya bir orkestra değil mi? Büyük bir klasik müzik bestecisini yine aynı şekilde insanlar takdir ediyor. Neden? Bir ürün üretiyor. Burada bir sanat var, bir güzellik var. Veya bir fotoğrafçının vesaire, veya bir mimarın, veya büyük buluş yapan bir mühendisin, veya bir fizikçinin. Evet. İnsanlar, bilim insanlarının veya sanatçıların yapmış oldukları bu ürünleri, sanatını veya icat etmiş olduğu binaları veya yapıları görünce onu takdir ediyorlar. Alkışlıyorlar, ödül veriyorlar. Evet. Kitaplara yazıyorlar, yüzyıllarca üstünde konuşuyorlar. Evet. Ama buradaki sistem, buradaki teknoloji ve buradaki sanat bir insanın yapabileceğinden çok çok daha üstünde. Burada işte vicdan sahibi olarak çok net düşünmemiz lazım. Biz o insanı mesela takdir ediyorsak, yani onu yüceltiyoruz, yani biz onu sözümüzle takdir ediyorsak, ödül veriyorsak, o zaman buradaki sistemi yapanı biz kalbimizin derinliklerinde o büyük sevgiyle muhakkak inanmamız gerekir Allah'a.
Yüceltmemiz gerekir.
Yüceltmemiz gerekir. Üstünlüğünü her zaman söylememiz gerekir. Ve onun varlığını anlatarak her insanın hoşnut olmamız gerekir.
Evet,
doğru mantık değil mi? Vicdan budur inşallah.
İnşallah ayet okuyayım hocam o dediğin konuyla ilgili inşallah. Ali İmran suresi 142. ayette Allah, yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Buyuruyor Allah. Allah şöyle buyuruyor. Aranızdan cihat edenleri, yani Allah yolunda çaba sarf edenleri, Allah'ın adını ananları, Allah'ın adını anlatanları, dünyaya yayılması için çaba sarf edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz Allah diyor. Evet. Demek ki inşallah Allah cennetin bir gereği, yani cennete gitmek için inşallah Allah'ın rızasını kazanmak için mutlaka Müslümanların Allah'ın adını anlatması gerekiyor. Yani öyle bazı kişilerin söylediği gibi işte gerek yok böyle bir şeye, işte anlatmaya gerek yok. Hatta işte bizi gelsinler, öldürsünler, en kolay yolu budur gibi açıklamalar yani Kur'an'a tamamen aykırı. Çünkü Allah ayette tam tersini söylüyor. Biz de Kur'an'a bakarız zaten.
Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de biz bunu gördük zaten. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ve beraberindeki sahabe de aynı şeyde Kur'an'a tabi olarak hareket ettiler. Ayetlerin Allah emri doğrultusunda ne yaptılar? Küfre karşı güzel bir şekilde mücadele verdiler. Cihad ettiler. Evet. Cihad kelimesi biliyorsunuz cehd etmek, mücadele etmek. Yani çaba sarf etmek. Mücahede etmekten geliyor inşallah. Mücahit oluyor böyle olan insanla inşallah. Neye karşı mücadele edeceksin başka? Tabii ki Allah'ı inkar eden kişiye karşı, onun zihniyetine karşı mücadele etmek gerekiyor burada. Ve çok güzel bir şekilde mücadele verdiler gerçekten de. O çevre başta Mekke olmak üzere, daha sonra işte çevre ülkeler olmak üzere, işte mektuplar yazılarak olsun, işte sahabeler gönderilerek ta Bizans'a kadar geldiler. Örneğin sahabeler biliyorsunuz zamanında ve İstanbul'a kadar geldiler. Burada bile şey yaptılar, tebliğde bulundular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in normal mektubunu getirdiler. Burada neydi amaç? Burada gerçeklerin anlatılmasıydı. Değil mi? Allah'ın varlığı konusunda bilgilendirmekti ve doğruya çağrılmasıydı insanların. Şu anda bize düşen aynısıdır. Kat be kat, kat da fazlasıdır hatta. Neden? Çünkü bakıyoruz, bugün dünyayı büyük bir kayım olarak düşünürsek, burada Allah'ın inkar edildiği bir felsefenin hakim olduğunu daha çok yakın bir zamana kadar görmüş oluyoruz. Değil mi?
Evet.
Maddeye tapılınan, işte tabiatçılığın hakim olduğu, doğa ana gibi bir kavramın televizyonlarda açık açık böyle üstüne basa basa insanlara empoze edildiği bir devrin içinden geldik çok yakın zamana kadar. Öyle değil mi? Televizyonlarımızda, belgesellerde bu anlatılıyordu.
Evet.
İşte bakın dua ana, tabiat ana neye hükmetmiş, tabiat ana neyi yaratmış. Böyle bir zihniyetin içinde yaşadık biz, büyüdük. Ama neydi burada amaç? İşte bu gerçeği fark edip de, yani bu Allah'ın inkar edildiği bu ortamı fark edip gerçekleri insanlara anlatabilmenin gereğini fark etmekti amaç.
Bu da hocamızın vesilesiyle.
Ve Sayın Adnan Oktar hocamız maşallah Harun Yahya Müstahil ismiyle yazdığı eserlerle bunu çok güzel bir şekilde insanlara anlatabildi. Allah vesile etti onu inşallah.
Evet, inşallah.
Dünya çapında bakın bu felsefe bugün artık yıkılmış oluyor. Televizyonlarda böyle belgesellere artık rastlamak çok güç.
Evet.
Bir iki belgesel dışında ısrarlı bir şekilde bunu hala empoze etmeye çalışan, yani ve çok da zayıf bir şekilde artık yapmaya çalışıyorlar bunu. Çok gülünç duruma düşüyorlar. Çünkü gerçekten de bunu izleyen herkes artık ya kanalı değiştiriyor ya da işte bak ne diyor şeklinde dalga geçiyor bu insanlarla. O kadar büyük aptallıklar sergiliyorlar ki böyle iddialarda artık. Yani insanlar bunu çok rahat bir şekilde fark ediyor. Bu eserler sayesinde. Evet. Hocamızın bu gerçekleri ortaya koyması sayesinde oldu bütün bunlar inşallah.
İnşallah. Maşallah.
Ve bu şekilde de devam edecek inşallah. İnşallah. Müminlere düşen inşallah ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin şeytandan Allah'a sığınırım buyurduğu gibi içinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir kavim bulunsun. Topluluk bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır diye Allah bize bildiriyor.
İnşallah.
Demek ki gerçeği ortaya koyup kötülüğü de ortaya koyup kötülükten men etmek insana düşen, mümine düşen, Müslümana düşen en büyük görev, en büyük evet. vazife.
Evet.
İnşallah biz de bunu yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bu dedik sistemler hep iç içe geçmiş. Mesela DNA'da iki harfinde 10 tane enzim gerekiyor dedik. Ve bu enzimlerin de mükemmel çalışıyor olması lazım.
Evet.
Onlardaki en küçük bir kusur hastalığa sebep oluyor. Mesela o 10 tane enzimden bir enzim olan PRPP sentaz enzimindeki kusur neye sebep oluyor? GOT diye bir
GUT
hastalığa sebep oluyor.
GUT hastalığı, evet.
GUT hastalığı. Bakın GUT hastalığında ne oluyor? Yani tek bir çok sayıda enzimden sadece tek bir enzimin kusurunda
evet.
Hem harflerde şey problemler var.
Ürik asit yüksek miktarda üretiliyor vücutta ve birikiyor, atılmıyor vücuttan.
Kusurlu yapılar oluşuyor. Yani
özellikle eklemlerde zaten evet. bu birikiyor ürük asit kristalleri ve eklemlerde harabiyete varıncaya kadar
evet.
bu birikim devam ediyor. İnsanlar artık yürüyemez hale geliyorlar. Eklemlerini, evet. kollarını, bacaklarını oynatamaz hale geliyorlar.
Dolayısıyla neyi görüyoruz? Sistem kademe kademe gelişebilecek bir sistem değil. Her evet. şeyin en baştan mükemmel bir şekilde olması lazım. Yani Allah bu örnekleri bize boşuna elbette göstermiyor. Yani o ufak hatalar böyle hastalıklara sebep oluyorsa nasıl o hatalardan medet umar yani insan?
Tek bir şeyin, tek bir protein, tek bir mekanizmanın çalışmaması demek insan artık parmağını oynatamaz hale geliyor. İşte GUT hastalığı böyle bir hastalık. Evet. Çok güzel bir örnek gerçekten de.
Maşallah.
Maşallah. Yani demek ki yani bir tesadüf olur, iki tesadüf olabilir, üç hadi olabilir mi dersin, dört acaba daha da şüphe artar. Ama 4955 proteinin zincirleme olarak çalışmasıyla bir protein, tek bir protein üretiliyorsa burada tesadüf yoktur.
Tabii.
Değil mi? Bu çok açık ve net bir gerçektir. Bunu işte acaba işte milyon sene içinde olmuş mudur, yok 100 milyon sene içinde olmuş mudur? Zaten böyle bir şey zaten yine söz konusu olamaz. İsterseniz milyar sene geçsin ki yani bugün yapılan hesaplamalar kainatın ömrünün buna yetmeyeceğini ortaya evet. koyuyor. Tek bir proteinin meydana gelmesi için tesadüfler sonucu. Hatta kainattaki atomların sayısının bile buna yeterli deneme yanılma metoduyla olacağı için böyle bir tesadüf saçmalığı iddiası. Böyle bir tesadüfün kainattaki atomların bile sayısının el vermeyeceğini ortaya koyuyor.
Evet. Bir de zaman canlının aleyhine işleyen bir konu. Yani evet. Hiçbir zaman bir canlının daha böyle iyileşmesine vesile olmaz ki. Her zaman canlının yaş almasına, eskimesine, bozulmasına, evet. ölmesine, çürümesine vesaire bu tip şeylere yol açar.
Evet.
Evrimciler her zaman söylediği uzun bir süreç içerisinde diyor ya o Habertürk'teki arkadaş sürekli ama uzun bir süreç ama halbuki uzun süreç tek bir şey yok ha. O da onu yok eder veya parçalar bile ölür. Evet. Yani kainatın kuralını Allah bu şekilde yaratmış. Evet. Zamanla her şey bozulmaya uğruyor.
Bir de bütün mükemmel sistemler. Biz bir tane mükemmel sistemi ele alıp anlatıyoruz. saatlerce anlatıyoruz bunu inşallah, değil mi? Çünkü anlattıkça bunun üzerine ciltler dolusu kitaplar yazılmış bir konular, bunların hepsi tek tek. Ama bütün bu sistemler tek başlarına da yoklar. Sistemler başka sistemlerle hep varlar.
Evet.
Yani anlattıkça sistemleri bitiremiyorsunuz. Bütün bu sistemleri hep beraber ele aldığımızda, insan vücudunu bir şey olarak makro boyutta düşünelim, büyük boyutuyla düşünelim. Böbrek var. Tek başına mı meydana gelmiş? Hayır. Karaciğer de var. Onun için yine çalışan. Kalp var, yine onun bütün bunların hepsi için çalışan. Deri var, yine bütün bunların hepsi için çalışan. Gözler var, yine bunlar için çalışan. Dolaşım sistemi var, akciğer var. Anlatabildiğimiz kadar, yani genelleştirilsek bile Allah'ın, bakın, bütün bu nimetleri sayılarını bile saymaya inşallah vaktimiz zaten yetmez.
Evet.
Ne proteinleri tek tek anlatmaya vaktimiz yeter, ne de organları anlatmaya vaktimiz yeter. Yani hepsi birbiri için olan sistemler, yani mucize kere mucize kere mucize, artık bitmiyor Allah'ın kusursuz yaratışının delilleri inşallah. Evet. Yani böylesine bir artık bilimin bu kadar ortaya koymuş olduğu gerçekler karşısında Allah'ın varlığını reddetmek en büyük olabilecek en büyük derecedeki nankörlük olmuş oluyor ki inşallah Allah böyle insanları cehennem azabıyla zaten müjdeliyor inşallah.
Evet, inşallah, inşallah.
Bir ayetle bitirelim isterseniz.
İnşallah.
Abi. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ali İmran suresi 140. ayet. Eğer bir yara aldıysanız o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri, yani zafer, hakimiyet ve üstünlük günlerini biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz buyuruyor Allah. Yani zaferi, hakimiyeti ve üstünlüğü Allah bir küfre veriyor, bir müminlere veriyor. Ha. Devrettirdiğini belirtiyor Allah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de zaten hiçbir hadis dahi olmasa, yani hiçbir alamet dahi olmasa zaten Allah'ın sünneti gereği şu anda küfür hakim olduğuna göre diyor, bundan sonra zaten Mehdiyet hakim olacak diyor.
İmtihanı gereği olarak. Müminlerde evet. İmtihan olduğu için böyle olacak.
İnşallah.
Tabii ki.
İnşallah. Allah'ın sünneti bu şekilde zaten. Yani sadece buradaki tek bir ayet dahi, yani Allah'ın izniyle Mehdiyet'in dünyaya hakim olacağını ve tüm İslam'ın dünyaya hakim olacağını net bir şekilde anlamamızı sağlıyor. İnşallah. İnşallah. Ve de çok yakında da, yani hocamızın zaten tarihleriyle de veriyor, 10 sene içerisinde, 15 sene içerisinde bunu net bir şekilde göreceğiz. Yani tüm alametler, her şey gerçekleşmiş durumda. Ve artık böyle sonuna gelinmiş durumda inşallah. Hı. Ve Türk İslam Birliği ile de tüm dünyaya İslam'ın hakim olduğunu göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaşgar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar okuyorum. Harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaşgar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler. Şu an.